Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri bu haftada enine boyuna konuşmaya devam edeceğiz, tartışmaya devam edeceğiz. Ama öncelikle hocam, malumunuz içinden geçtiğimiz bir koronavirüs süreci var, bir salgın durumu var ve onun dışında doğa olayları yaşanıyor, tabiat hadiseleri. Depremler, seller, Türkiye'de dahil buna, işte salgınlar vesaire. Şöyle dünyamıza ve Türkiye'ye bakacak olursak neler söylemek istersiniz? Dün Van'da bir deprem olmuştu Türkiye'de. Bugün Batı'da, işte Manisa'da bir deprem 5.5'lik. Onun dışında yine o bölgelerde, İstanbul'da, Bursa'da yaşanan sel hadiseleri. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan yine kuraklık, sel, deprem, bunun gibi birçok hadise. Neyin habercisi, neyi anlatmalı biz insanlara? Neler söylemek istersiniz? Buradan başlayalım ve sonrasında da o diğer gelişmelere geçelim.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İnsanın dünyaya gelişi, yer kabuğunun oluşum süreciyle kıyasladığımızda çok yenidir. Yani dünyamızın yaşının 5 milyar yıl kadar olduğunu söylüyor jeologlar. Bu nedenle dünyamızda insanın var olmasından önce de bir takım işte depremler, tsunamiler, yer kabuğu hareketleri var olmuştur. Yani şu anda medyada haber konusu olan o deprem haberleri yüzyıllardır, bin yıllardır, hatta insan var olmadan önce de dünyada olan şeylerdi. Peki bugün bizim konuştuğumuz hadise ne? Nüfus arttıkça insanlar daha çok böyle fay hatlarının üzerinde verimli tarım arazilerinin olduğu ama deprem yönünden de riskli olan bölgelerde çok da dayanıklı olmayan yapılar inşa ederek bu depremler neticesinde mal ve can kayıpları söz konusu olduğunda haber niteliği taşıyor. Yani biz deprem haberini nasıl duyuyoruz? Yani yıkılan bir ev, telef olan hayvanlar veyahut da bir can kaybı, ölü veya yaralı olduğunda evet, haber konusu oluyor. Yoksa işte falan yerde deprem oldu, herhangi bir hasar da yoksa haber değeri de taşımıyor. Ama her gün dünya üzerinde onlarca, yüzlerce çeşitli büyüklükte depremler oluyor. Hatta eski Türkler buna yer silkindi derlermiş. Yani şimdi çadırda oturan göçebe bir hayvancılıkla uğraşan kişi, yani 8 şiddetinde deprem olsa ne olur yani? Sonuçta en fazla çadırın direği üstüne yıkılır. Ama evet, şu anda bizim kendi inşa ettiğimiz, biraz da açgözlülüğümüzle yapı malzemelerini noksan olarak yaptığımız binalar bizim hayatımıza son veriyor. Diğer taraftan seller son günlerde, evet, medya organlarında duyuyoruz. Yani biz dere yatağına ev inşa ediyoruz, binalar yapıyoruz ki İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yine depremde olduğu gibi sellerde de olay geliyor insanların açgözlülüğüne.
Evet.
Yani tabiatın doğal akışı içerisinde bir mecra vardır. Mesela Mimar Sinan Trakya'ya giderken bir dere üzerinde yanlış hatırlamıyorsam böyle beş gözlü bir köprü yapmış, inşa etmiş. Normal şartlarda bunun hesaplaması, bu Mimar Sinan gibi bir mimarın en yüksek akımı da hesaba katar. Ama bir şey oluyor, taşkın oluyor, şey tıkanıyor. Meğer o beş gözün bir göz bir yamaçtan, bir göz bir yamaçtan dolduruluyor, tıkanıyor. 5-3'e düşürülüyor ve yüksek bir debi gelince de taşkına sebep oluyor geriye doğru. Yani sonuçta biz başımıza bir afet geliyorsa düşünüp kendi yapıp ettiklerimiz, ille de bu uhrevi günah olarak değil, dünyevi olarak yapmış olduğumuz bir takım başkalarının hakkına, hukukuna da giren, o insanın hırsından, tamahından kaynaklanan hadiselerdir. Yani bu sel afetlerine maruz kalmamız, depremde mal ve can kaybına sebep olmamız, bunlar bu şekilde. Ama bir de bu virüs salgını gibi, evet, son zamanlarda ortaya çıkan hadiseler vardır ki bu da nüfusun artmasına ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak insanların büyük şehirlerde toplu halde iç içe yaşayan olmalarından kaynaklanıyor ki bundan sonra bunu hep göreceğiz. Yani bundan sonra nasıl ki deprem olunca uzmanlar dedi ki İstanbul'da depremle yaşamayı öğreneceksiniz.
Evet.
Önümüzdeki yıllarda da olacak. Bundan sonra virüs ve benzeri salgınlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü nüfusu milyonu aşan şehirler artık birer güvenlik tehdidi konumunda. Bunu hep söylüyoruz. Bundan sonra da söylemeye tekrar edeceğiz. Hı hı. Çünkü bu kadar çok iç içe insanların yaşaması zaten fıtrata da uygun bir şey değildir. Osmanlı döneminde ağaç boyunu geçen binalar yapmazlarmış.
Evet.
Şimdi bakıyoruz oturduğumuz evler adeta göğe merdiven yer gibi gökdelenler ve burada da üst üste bunlar da kaçınılmaz bir son oluyor.
Evet, tam da bununla ilgili olarak Suudi Arabistan'ın bu yıl haçla ilgili aldığı bir karar var. Bu yıl sadece ülke içinde olanlar haç yapabilecek, dışarıdan herhangi bir kabul olmayacak. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yerinde bir karar mı?
Şöyle, Suudi Arabistan için çok zor bir karar olmuştur bu.
Evet.
Acizane şahsi görüşüm bu. Çünkü Suudi Arabistan en büyük iki gelir kaleminden biri petrol, hı hı, ihracatı, diğeri de bu hac ve umre gelirleriydi. Petrol fiyatlarının böyle dibe çakıldığı bir dönemde bu hac farizasının da bu yıl ertelenmiş olması ekonomik olarak Suud'u
zor duruma
çok
sokacak.
Derinden, evet, etkileyecektir. Yani 2020 yılı çok zor geçecektir onlar açısından. Tabii bu hacca kabul edilmeme konusu bir sağlık uzmanlarından herhalde bir görüş alınarak yapılmış, evet, bir konudur. Çünkü medyada her şey konuşulmuyor olabilir. Yani şundan emin olabilirsiniz. Suudi Arabistan eğer bu mümkün olmuş olsaydı bunu
kesinlikle
herkesten, evet, fazla onlar isteyecektir. Çünkü, evet, işin manevi boyutu bir kenara, maddi olarak onlara çok büyük bir getirisi olan bir hadiseydi. Yani dışarıdan hacı kabul etmemesi demek riskin devam ettiğini ve her Türkiye'ye göre çok daha fazla şu anda, evet, virüs bulaşımı Suudi Arabistan'da, yani Türkiye'de 1500'lerde giderken Suudi Arabistan 3000'ler civarında bildiğim kadarıyla, evet, günlük vaka sayısı. Dolayısıyla inşallah hayır olur diyelim.
Evet. Şunu da konuşalım hocam. Türkiye bu virüsten en az etkilenen ülkelerden olmasına rağmen Almanya'nın aldığı bir karar var. Türkiye'yi turizm destinasyonlarına eklemedi ve riskli ülkeler listesinde göstererek vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyi yasakladı, deyim yerindeyse. Almanya'nın aldığı bu kararı da değerlendirecek olursak neden böyle bir karar almaya itti Almanları? Yani her şey ortada, Türkiye'nin gösterdiği başarı ortada. Ne dersiniz?
Şimdi olaya ben başka bir açıdan yaklaşayım. Mesela virüsün en çok ölümcül olduğu İtalya ve İspanya, Fransa gibi ülkeler ki bunlarda hep 30-40 bin rakamlarında ölü sayısı, evet, var. Buralarda şimdi bıçak keser gibi ölü sayısı ve vaka sayısı adeta yani eser miktarda kaldı. Yani bu kadar da
düşer mi? Değil,
düşer mi? Çünkü, evet, turizm ülkeleri olduğu için bunlar, hı, birdenbire kendilerine sütten çıkmış ak kaşık gibi yansıtmaya başladı. Bakın İtalya, İspanya, Yunanistan. Evet. Hiç bakın o virüsle ilgili haberler adeta bıçak keser gibi, evet, azaldı. Bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yani artık yaz döneminde ekonominin şartlarının dönmesi gerekiyor. İnsanların toprağını ekip biçmesi gerekiyor. Fabrikalar çalışacak, insanlar işine gidecek ama çok fazla yakın olmamak kaydıyla. Ancak hafta sonlarında şöyle bir baktığınızda mesire yerlerinde insanların buna çok da fazla uymadığını, evet, görüyoruz. Yani ifrat ve tefritten kaçınarak bunlara dikkat edeceğiz. Almanya'nın tavrına geldiğimizde yani nasıl ki Türkiye'den kaçan vatan hainleri ne kadar PKK'lı, evet, DHKPC'li, FETÖ'cü teröristler varsa hepsi şu an Almanya'da Avrupa'da en çok yuvalandığı yer. Yani böyle bir ülkenin Türkiye'nin hayrına olacak bir karar almasını beklemek de zaten hayal olur. Elinden gelse Türkiye'ye bir turist gelmesini yine istemez. Ama Türkiye diğer ülkelere göre çok daha kaliteli ve daha uygun imkanlarda bir turizm paketi sunduğu için Almanlar Türkiye'ye geliyor.
Peki hocam. Diğer konulara bakalım şimdi. Libya meselesi gündemin en sıcak noktalarından birisi. Çünkü Libya'da birçok denklem bir arada. İşte Türkiye'nin orada olmasını hazmedemeyen ülkeler, Batı ülkeleri, Avrupa ülkeleri var. Bir taraftan Rusya'nın orada olmasına yönelik NATO'nun, ABD'nin tavrı dikkat çekiyor. Fransa'nın yaklaşımı bir başka. Hasılı çok farklı bir denklemi var Libya'nın. Öncelikle Türkiye'nin Libya meselesine, oradaki oyunu bozmasına dış ülkelerin, diğer ülkelerin pozisyonunu nasıl aldığına bakalım hocam. Fransa bu noktada çok büyük tepki gösteriyor. Hatta orada Türkiye'nin ateşli oynadığına dair Macron'un ifadeleri var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Rusya'nın, ABD'nin Türkiye'nin orada olmasından dolayı takındığı tavır, gizli ya da açık, nedir? Buradan başlayalım. Sonrasında diğer başlıklara bakalım.
Şimdi hakikaten Libya'da şu anda çok bilinmeyenli bir denklem söz konusu. Ülkeler birbirlerini kısa vadeli taktik olarak destekliyor gibi gözüküyorlar. Stratejik olarak kendilerini hasım görüyorlar. Yani şu an birlikte gibi göründüğünüz bir ülkeyle bir süre sonra karşı karşıya gelme durumu söz konusu olabiliyor. Şimdi bunu ülke ülke olayların işleyiş mekanizmasına göre ele alıp inceleyecek olursak, mesela 2011 yılında Kaddafi'nin devrilmesiyle başlayan süreçte Libya adeta batılı emperyalist güçlerin iştahını kabartan böyle ballı kaymaklı kadayıf bir lokma gibiydi. Fakat buraya konmaları, buradaki kaynakları kendi ülkelerine transfer edebilmeleri için de bir senaryoya, bir meşruiyet krizi yaşıyorlardı.
Bir bahane.
Bahaneye ihtiyaçları vardı. İşte bu bahaneyi de Irak, Suriye üzerindeki DAEŞ'lileri, IŞİD'lileri, Mısır, Sina Yarımadası, Mısır üzerinden Tobruk'ta, Bingazi'de DAEŞ'liler bir anda gözükmeye başladı. Ve bütün Batı medyası işte Libya'yı da DAEŞ merkez üssü haline getirdi gibisinden bir haber ve algı oluşturuldu. Şöyle hafızamızı yoklarsak bir 7-8 yıl öncesine gittiğimizde. Şimdi eğer Amerika bir yere çökmeye karar vermişse önce orada bir DAEŞ gözüküyor.
Evet, ya yani bir terör örgütü.
Bir terör örgütü. Evet. Yani son zamanlarda en kullanışlı manevrayla DAEŞ oldu. DAEŞ'i nasıl temizleyeceklerdi? İşte Hafter o günlerde piyasaya sürüldü. Aslında Hafter'e bakıyorsunuz, Kaddafi'nin yakın adamı, komutanı. O Çat sınırında mücadele ederken esir düşüyor. Amerikalılar CIA marifetiyle uzunca bir yıllar Amerika'da yaşayan Hafter cilalanıp Bingazi, Tobruk merkezli hükümetinde desteğiyle orada bir kahraman edasıyla ülkenin %90'dan fazlasını ele geçirdi ve gerek Rusya'da gerek Almanya'da yapılan işte ateşkes ve barış görüşmelerinde adeta masayı terk edip kaçan Hafter'di. O zamanlar hiç kimse ateşkesten, barıştan vesaire söz etmiyorlardı. Trablus'taki meşru ulusal mutabakat, o zaman daha Türkiye'nin direkt desteği yoktu. Ulusal mutabakat hükümetini devirmeyi planlıyorlardı. 2019'un sonunda Libya'dan gelen çağrı üzerine meclis hızlı bir kararla Libya'ya askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması çerçevesinde lojistik destek vermeye başlayınca önce Libya'da dengeler değişti. Nasıl dengeler değişti? Ulusal mutabakat hükümetinde savaşan kişiler kendi ülkeleri için mücadele eden insanlar. Hafter taraftarları ise işte Sudan'dan, Çad'dan toplama askerler, Rusya'nın Wagner birlikleri. Yani para için çalışan, çarpışan bir grup var. Bir de ülkesini savunan. İşte bu Trablus merkezli gruplar Misrata'da olsun, Trablus'un böyle kenar kasabalarında bir takım başarılar elde ediyorlar idi. Fakat Hafter güçlerinin helikopterleri, uçakları havadan bombardıman yaparak onlara kazandıkları mevziden geri püskürtüyorlardı. Olay birkaç yıldır böyle kısır döngü şeklinde devam ediyordu. İşte Türkiye devreye girer girmez hemen hava savunma sistemleri kuruldu. Evet. Oradaki insanlara bir takım teknik, taktik bilgiler verirdi. İstihbarat elemanları gitti oradaki saha çalışmasında oradaki insanlara bilgiler verdi. Arkasından SİHA'larımız nokta atışlarıyla ki biz bunlara hibrit savaş diyoruz. Ve Trablus'dan Misrata'ya oradan Sirte Körfezi'ne kadar olan bölüm 6 ay gibi kısa bir sürede temizlendi. Ve bu sırada Türkiye destek güçlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi konusunda Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin bu kadar sessiz kalmasının arkasında yatan gerçeği biz geçtiğimiz haftalarda gördük. Evet. Ki Turp'un büyüğü heybede duruyor imiş. Bunu dünya kamuoyuna duyuran Afrikon'du. Şimdi enteresan bir şey kulağımıza geliyor ama araştırmıyoruz. Mesela bir CENTCOM var. Evet. Bir Afrikon var. Ya nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri kıtaları, bölgeleri ayırmış. Oraya askeri birlikler kurmuş. Yani dünyanın jandarması diyoruz ki hakikaten jandarması. Nasıl biz İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi diyoruz. Türkiye'yi bölgelere ayırmışız. Amerika dünyayı bölgelere ayırmış. Her bölge için Pentagon'un
askeri, birim
askeri birimleri var. Ve merkezi birlikleri de Orta Doğu'da. CENTCOM.
Evet.
Yani şu an Irak, Suriye'ye bakan birlikler CENTCOM.
Evet.
Afrikon'a bağlı o Amerikan uydu sistemleri bakıyor ki Rusya'dan kalkan o MiG uçakları Suriye'ye iniyor. Suriye'de bayrakları, flamaları, logoları boyanıyor, temizleniyor. Ve aynı uçaklar Libya'da Cufra hava üssüne iniyorlar Sirte'nin. Evet. 350 kilometre güneyinde. Cufra'nın özelliği ne? O Sirte'nin 350 kilometre güneyinde ve petrol hilali dediğimiz Libya'nın tam göbeğinde bütün petrol yataklarını kontrol eden bir konumda. Hafter'le Rusya'nın dirsek temasında ve Rusya'nın bu bölgeye gelip yerleşmeye başlamasıyla birlikte bunu dünya kamuoyuna duyuran da Amerika oldu. Ve Rusya'nın Libya'daki varlığı kabul edilemez.
Evet.
Dendi. Yani şu anda NATO'nun da ulusal mutabakat hükümetiyle şu anda diyalog yapıyor olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Serraç ve Türkiye destekli ulusal mutabakat hükümetindenmiş gibi gözükmesindeki hedef daha büyük bir tehdidin Rusya'nın orada varlığı. Eğer orada bugün Rusya olmamış olsaydı şundan emin olabilirsiniz, NATO'da, Amerika'da zaten Arap ülkelerin bir kısmı karşı şu anda bile. Hepsi Türkiye'nin, evet, ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karşısında olacaktı.
Kendileri çökecekti Libya'ya.
Evet. Şimdi daha büyük bir tehdit Rusya var, evet, olunca taktik olarak Amerika, NATO ve Türkiye'nin batılı bazı ülkeler, evet, bu Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanındaymış gibi gözüküyor. Şu anda diplomasi kanalları işletiliyor. Bir taraftan Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Sirte yakınlarında lojistik bir takım yığınak, askeri yığınaklar yaparken diğer taraftan da hem Rusya ile hem Amerika ile hem de diğer güçlerle karşılıklı görüşmeler yapılarak bu işin hani usuletle suhuletle çözülmesine çalışıyor ama Türkiye'nin bir kırmızı çizgisi var burada.
Evet.
Bu kırmızı çizgi nasıl ki biz Suriye'de, Irak'ta hep altını çiziyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Libya'nın da Türkiye toprak bütünlüğünü destekliyor. Yani Serraç hükümeti belki Tobruk'taki meclise de bir takım yetkiler verebilir. Belki onlara bir takım tavizler verebilir, özellik verir vesaire vesaire ama sonuçta Libya devleti bölündüğü an bölünen kısım Mısır sınırındaki Tobruk, Bingazi, o Sirte Körfezi'ne kadar olan bölüm bizim mavi vatan dediğimiz, Teke Yarımadası, Antalya Körfezi ile Bingazi arasında kalan bölümdür bizim. Suriye ile münhasır alan,
evet,
anlaşması imzaladığımız yerler. Eğer Libya şu andaki haliyle bölündüğü zaman Trablus bölgesinde petrol de yok. Türkiye'nin o desteklediği hükümetin olduğu yerle bizim münhasır alan sınırında dışında orası. Dolayısıyla Türkiye günün sonunda bir masa kurulduğunda öyle ya da böyle Libya'nın bir bütün olarak kalmasını artı Trablus hükümetinin de ya tek başına veya diğerlerine de bir takım paylar vererek o masada başat aktör olarak oturması Türkiye'nin olmazsa olmaz ana hedefleri, hı hı, çıkarları arasında yer almaktadır.
Evet. Kırmızı çizgi demişken hocam, geçen hafta bir isim daha kırmızı çizgisini açıkladı. Mısır darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Libya sınırında kırmızı çizgilerinin Sirte ve Cufra olduğunu söyledi ve askerlerine de hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Buna yer yer tepkiler geldi ama bir taraftan da ses çıkarmayanlar da oldu. Mısır'ın bu tehdidinin arkası dolu mu, ne dersiniz? Böyle bir şeyi şimdi gerçekleştirebilir
şimdi
mi?
Şimdi Mısır
o arada Libya bunu savaş sebebi sayabileceğini, evet, söyledi.
Mısır ordusuyla ilgili kısa bir bilgi verelim. Maalesef Osmanlı sonrası Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasında oluşturulan ve sınırları da emperyalistler tarafından çizilen ülkelerdeki ordular dış tehditlere karşı savunma değil, rejimi koruma üzerine ana iskeleti, omurgası oluşturulmuştur. Yani şöyle bir etrafınıza bir bakın. Hep böyle ülkelerin başkentleri çevresinde konuşlanan bir ordu yapılanması vardır. Havacılar, karacılar hepsi.
Evet.
Bu şekilde. Mısır ordusu da birinci önceliği rejimi korumaktır. Yani bugüne kadar İsrail'le yapmış olduğu savaşların hepsini kaybetmiştir. Bir diğer konu, Mısır ordusunun emekli generalleri Mısır'ın süpermarket zincirinin sahipleridir. Benzin, evet, istasyonlarının sahipleridir. Aklınıza gelebilecek bütün ekonomik faaliyetleri emekli ordu, evet, mensupları. Yani artık ticaretin içerisine o kadar girmişler ki bunların, hı-hı, savaşacak etkileri ve güçleri de yok. Bir diğer konu, Mısır'ın başını artan iki tane önemli konu var. Sina Yarımadası'nda DAEŞ,
evet,
bağlantılı Mısır'ın bölünme tehdidi vardır Sina bölgesinde. Biri de Etiyopya'nın Mavi Nil üzerinde inşa etmiş olduğu,
Hadesa,
hatta bir Türk inşaat firması, evet, da burada rol alıyor. Etiyopya diyor ki benim nüfusum Afrika'da, artık Nijerya'dan sonra ikinci büyük kalabalık nüfus ve bu nüfusu besleyebilmem için baraj inşa edip sulama kanalları kurmam gerekiyor diyor. Mısır da bunu ulusal tehdit olarak kabul ediyor. Yani Etiyopya'yla arası
İyi değil.
İyi değil. Sina Yarımadası'nda işler karışık. Zaten ordunun savaşabilme teknik yeteneği yok. Ekonomi çökmek üzere. Ordunun içerisindeki askerlerin yarısı ihvan görüşüne destekçisi. Ve böyle bir ordunun Libya sınırından sınır ötesi harekat yapabilmesi için tek bir şart vardır. O da birilerinin ona yürü demesi gerekiyor.
Evet.
O yürü diyecek ana patron da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani şu anda Mısır'ı işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri finanse eder, para verir. İşte Mısır birileriyle işte konuşur, ittifak yapar vesaire ama büyük patron Amerika'dır. Evet. Yani Sisi'yi oraya getiren güç de Amerika'dır. Amerika'ya rağmen Mısır'ın sınır ötesine asker göndermesi hemen hemen imkansızdır. Ama Amerika bunu yapar mı? Böyle bir şeyi, bu iş bulet diye gelir mi? Onu da işte Rusya'nın, evet, bölgedeki konumu önümüzdeki haftalar, aylar belirleyecek. Bugünden, hı-hı, bunu söylemek yani çok erken olur.
Peki Fransa'nın rolüne bakalım burada. Çok farklı bir çizgi izliyor Fransa. Yani NATO ve ABD'den farklı düşünüyor Batı'dan. Fransa'nın Libya üzerindeki düşüncesi nedir? Ve bu konuda neler söylersiniz? Türkiye olan düşmanlığı nedir? Bunu
şimdi
konuşalım.
Biliyorsunuz Kaddafi'nin devrilmesi sürecinde ilk kılıcı çeken, hava bombardımanını yapan Fransa'ydı. O zaman devlet başkanı Sarkozy'ydi. Ve basına yansıdığı kadarıyla Sarkozy'nin seçim finansmanını Kaddafi'den aldığı parayla yaptığı ve dünyadaki bu uluslararası bankalarda Libya'nın yani 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasındaki parasının başta Fransa, Amerika olmak üzere batı bankalarında ve Kaddafi'nin devrilmeden önce medyaya yansıyan beyanatlarından biri de işte paralarını Türkiye, Malezya gibi İslam ülkelerindeki finans kurumlarına yatırabileceği nin konuşulmasından sonra Kaddafi
devrildi.
Hatta linç edildi. Hatta cesedinin nerede olduğu bile belli değil. Ve Batılılar bu işi çok profesyonelce yapıyorlar. Ve diyorlar ki Libya'da iç karışıklık olduğu sürece Libya'nın bütün yurt dışındaki paralarını dondurduk diyorlar.
Evet.
Bu dondurma bazen bir çeyrek yüzyıl, yarım yüzyıl devam edebilir ki İran'a bunu yaptılar 1979 devriminden sonra. Şimdi Fransa bir taraftan bu hem üzerine çöktüğü paraları vermemek için hem de kötüye giden ekonomisini düzeltmek için Libya petrollerine konmak istedi. Fakat bunu başarabilecek askeri ve stratejik bir yeteneği olmadığı için farklı arayışlara girdi. Mesela Mali'de, Nijer'de, Burkina Faso'da, Senegal'de ve Afrika'daki 14 sömürge ülkesinde her geçen yıl kan kaybeden Fransa, Amerika'ya, Çin'e ve diğer Türkiye dahil birçok ülkeye alan kaybediyor. İşte bu konuda Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin kendisiyle çok da fazla çıkarlarının uyuşmadığını görünce Çin'le ittifak yapmaya başladı. Şu anda gelecek yıllarda Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri tekrar Avrupa-Amerika Anglo-Sakson ittifakını güçlendirmeye çalışırken Fransa bu ittifaktan çıkarak Çin'le iş tutmaya başladı ve NATO Rusya'yı tehdit olarak görüp açıklamalar yaparken Fransa'nın hala Türkiye'nin aleyhinde ileri geri konuşmasını NATO kulak ardı etti. Amerika duymazdan geldi. Bunun sebebi de artık Fransa'nın NATO içerisinde bir Truva atı gibi Çin kartını oynayan bir ülke olmasından kaynaklanıyor.
Evet hocam. Bu bölümü noktalayalım hocam. Libya bahsiyle birlikte kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde kaldığımız yerden birlikteliğimize devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diliyoruz ve birlikteliğimize Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikte devam ediyoruz. Hocam Libya meselesi derken Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in bir Fransa ziyareti oldu. Orada ortak basın toplantısı düzenlediler Macron'la. Evet. Macron dedi ki Fransa ve Tunus işte ateşkes ve müzakerelerin tekrar başlamasını istiyor dedi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de ilginç ifadeler kullandı. Ne demiş hemen bakalım. Libya hükümetinin meşru olduğunu ancak bunun geçici olduğunu ileri sürmüş ve Tunus'un Libya'daki krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirtmiş. Said Libya'da acil ateşkesten yana olduklarını ve yabancıların müdahalede bulunmaması gerektiğini de dile getirmiş. Buradaki yabancılar ifadesinden kastı nedir? Kays Said'in Türkiye mi? Kimlerdir? Ve Tunus'un bu ortada dolaşan tavrını nasıl yorumlarsınız?
Şimdi Tunus'un şu andaki mevcut başkanı entelektüel bir insan. Cümleyi ve sözleri böyle hassas terazide tartıp incelediğinizde herkes kendine göre yontuyor. Fakat şu anda ziyaret Fransa'ya yapılıyor.
Evet.
Ve Fransa birinci derecede Türkiye'nin ve mevcut ulusal mutabakat hükümetinin karşısında olan, Hafter'in birinci derecede destekçisi olan bir ülke konumunda. Evet. Siz oraya ziyarette bulunmuşsunuz ve ortak basın açıklaması yapıyorsunuz. Ve bu açıklamada ulusal mutabakat hükümetinin meşruiyetine vurgu yapıyor aslında Tunus Devlet, evet, Başkanı bu yönüyle. Pozitif bir şey. Ancak bunun geçici olduğunu söylüyor. Zaten Birleşmiş Milletler'in o 2015 yılında almış olduğu kararda geçici bir hükümet oluşturulması ve kalıcı barışın sağlanıncaya kadar da bu geçici hükümetin, yani ulusal mutabakat hükümetinin, Trablus merkezli, evet, hükümetin meşru hükümet olduğunu söylüyor. Zaten Birleşmiş Milletler kararı da budur. Şimdi bu Birleşmiş Milletler kararına atıf yapınca bazıları sanki meşruiyeti sorgulanabilir gibi, aslında elbette ki bu iç çatışmalar bitip kalıcı barış sağlandığı zaman bu ulusal mutabakat hükümetinde şey bitmiş oluyor. Yani yeni, evet, bir seçim olacak, yeni bir yönetim kurulacak. Anayasa belki yeniden yazılacak vesaire. Bir diğer şey, bütün yabancı güçlerin gitmesi. Şimdi, evet, Türkiye'nin orada direkt askeri zaten yok. Yabancı güçlerden kasıt Hafter'e bağlı birlikleri kastediyor. Fakat Fransa ve birileri bunu hep Türkiye olarak algılıyor. Yani siz ortaya bir söz söylüyorsunuz ama o sözü herkes kendine göre alıyor, yorumluyor vesaire. Yani orada birazcık hani böyle eskiden eski Cumhurbaşkanımız ve Başbakanlarımızdan Süleyman Demirel rahmetli, evet, böyle hep yuvarlak şeyler söylerdi. Herkes kendine göre onu yorumlamaya müsaitti. Bu Kays'ın sözü de, Tunus Devlet Başkanı sözü de bu şekilde yorumlanabilir. Aslında son tahlilde Tunus ulusal mutabakat hükümetini desteklemek zorunda, çıkarları bundan yana. Çünkü ulusal mutabakat hükümeti biraz da bu İhvan-ı Müslim'in kökeninden geliyor. Aha. Sandığa dayalı, halk iradesine dayalı bir yönetimin hakim olduğu bir Libya planlıyor. Tunus'un da şu anda Arap dünyası içerisinde, 22 Arap ülkesi içerisinde yani sandık koyabilen, demokratik seçim yapabilen, kavga dövüşle de olsa, koalisyonla da olsa iyi kötü mevcut iktidarını halk iradesine göre çıkarabilen ender Arap ülkelerinden biridir Tunus.
Evet.
Şimdi bir de bunun tersi Sisi örneği var Mısır'da. Yani Tunus tercih yapacak. Ya Hafter ve Sisi yönetimi, yani Hafter'i destekliyorsanız Mısır vari bir diktatörlük, askeri bir yönetim, ya da ulusal mutabakat hükümetinin tarafında olacaksınız ve demokratik yollarla iş başına gelen bir hükümet. Bunu Tunus'un dışında Cezayir, Fas da aynı şeyler düşünüyor. Türkiye birazcık orada güçlenince hepsi ulusal mutabakat hükümetinin arkasında olduklarını söylediler. Yani bu bölgede dengeler birçok şeyi değiştiriyor. Birazcık Türkiye Libya coğrafyasında mesafe kat edince Tunus, Cezayir, Fas'ın yanı sıra İtalya'da burada olduğunu beyan etti.
Evet. Bu noktada, bu ziyarette gündeme gelen başka bir nokta da Fransa'nın Tunus'a bir özür borcu olduğunu ifade ediyor Kays Said. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu daha önce yaşanan
aslında
katliamlardan dolayı.
Nazikçe söylemiş. Evet. Çok daha fazlasını yapması gerekiyor. Evet. Çünkü Fransa Tunus'ta, Cezayir'de, Maghrib dediğimiz Kuzey Afrika'da çok fazla, hani bugünün moda tabiri, insan hakları ihlalleri, evet, yaptı. Sivil katliamı yaptı. İnsanların mahremine girdi. Onları işte bağımsızlık vereceğim diye İkinci Dünya Savaşı'nda cepheden cepheye götürdü, savaştırdı. Yani bugünün dünyasında insanların tüylerini diken diken edecek ne kadar insan hakları ihlali varsa hepsini Tunus'ta, Cezayir'de, Afrika'nın birçok yerinde Fransa yaptı. Evet. Bugün özür çok hafif kalacak bir, evet, şeydir. Tazminat, evet, ödemesi gerekiyor.
Peki hocam. Bir başka konuyla devam edelim. ABD her yıl terörizm ülkeler raporu açıklar. Bu yılda Gene 2019 raporunu açıklamış. Orada ilginç ifadeler yer alıyor. Son iki raporda verilmeyen, Türkiye'nin yer verilmeyen, Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü ibaresine bu kez yer verilmesi dikkat çekmiş hocam. Aynı zamanda FETÖ ile ilgili olarak da daha önce dini lider ifadesi kullanılıyormuş terörist başı için. Bu defa bu da kullanılmamış. Böyle bir ayrıntı var. Yine bir başka noktaysa onu da paylaşalım. ABD'nin YPG PKK'ya olan yardımları da devam ediyor. Son olarak 21 milyon dolarlık bir yardım yapılmış. Bunu da nasıl değerlendirmek gerekir? ABD'nin bu ikiyüzlü tavrı ne kadar inandırıcı? Neler söylersiniz?
Şimdi ABD her yıl böyle insan hakları raporu yayınlar. İşte terör örgütleri listesini günceller. Kendine göre işte şu devlet haydut devlet, şu devlet işte müttefik devlet, şu gibi sınıflandırmalar yapar. Tamam, biz bunların günah defterlerini bilmemiş olsak ne güzel, yani ülkeleri bize tanıtıyorlar işte, evet. Kim haydut, kim demokrat, kim işte cici devlet, kim kötü devlet, bunları okuyalım. Bilgi sahibi olalım deriz. Güzel, evet. Bir şey deriz. Ama gelin görün ki madalyonun öbür yüzünde şunu görmekteyiz. Dünyadaki böyle uzun yıllar varlığını sürdüren terör örgütlerinin tamamı, yani öyle biri ikisi istisna olmaz, tamamı genellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere küresel şirketler veya küresel söz sahibi aktörler veya devletler tarafından finanse edilip silahlandırılan örgütlerdir. Evet. Yoksa yani bir PKK örneğini ele alalım. Yani siz 1980'li yılların başında başlayacaksınız eylem yapmaya. 40 yıla yakın bir süredir dağda terörist besleyeceksiniz ve onlara silah, eline silah vereceksiniz. Türkiye gibi bir ülkeye karşı 40 yıla yakın savaştıracaksınız. Şimdi düşünüyorsunuz, Hakkari'de, Batman'da, Şırnak'ta, yani Doğu Anadolu bölgesinin dağlık, yani kalabalık ailelerinden oluşan çocuklarını alıyorsunuz. Normal şartlarda ekonominin, hayat şartlarının zor olduğu bir coğrafyadır orası. Yani siz diyelim ki 100 kişiye, 1000 kişiye yani yemek vermeye kalsanız, yani o insanları beslemek, karnını doyurmak, silahlandırmak için para lazım. Peki PKK'nın parasını kim veriyor? Yani doğudaki insanlar en fazla korkuyla gider, dağdaki teröriste hadi korkusundan bir kap yemek verdi. Ama evet, esas onların ana lojistiğini birilerinin yapıyor olması lazım. O birileri de İşte YPG'ye, Amerikan vermiş olduğu silahları görüyoruz. Bu bilinenler, yani dünyadaki aklınıza gelebilecek her türlü terör ve tetiş örgütlerinin arkasında mutlaka, mesela Nikaragua'da diyorsunuz işte bir savaşan bir örgüt vardır. İşte Batı Sahra'da Polisario cephesi vardır. İşte Somali'de Şebab vardır. Nijerya'da Boko Haram vardır. Arkasında da mutlaka bir istihbarat örgütü ve onu, evet, finanse eden bir karanlık güç mutlaka vardır. Bundan emin olmanız gerekiyor.
Peki hocam. Yine ABD'nin Ayasofya ile ilgili bir çıkışı olmuş. 2 Temmuz'da yanılmıyorsam Ayasofya ile ilgili bir Danıştay'da dava görülecek ve açılması, ibadete açılması muhtemel görünüyor. Bu konuda ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brobeck Ayasofya müze olarak kalmalı demiş. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da buna cevap vermiş Twitter'dan zannedersem. Ayasofya Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir diyor Yavuz Selim Kıran ve devam ediyor. Kullanımı ile ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brobeck, Türkiye kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek demiş. Yunanistan'da UNESCO'ya gitmiş bu konuyla ilgili olarak. Neler söylersiniz hocam Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili?
Birincisi Ayasofya bir semboldür. Yani ibadethane olmasından çok çok öte bir semboldür. İstanbul'un fethinin sembolüdür. Yani İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde bırakıp gittiler.
Evet.
İşte gittikleri zaman neyi aldılar da İstanbul'u geri verdiler sorusunun cevabı olarak birincisi İstanbul'u asla başkent yapmayacaksınız dediler. İkinci sebeplerden bir tanesi Ayasofya'nın ibadethane hüviyetinden çıkarılması aynı zamanda bu fethin anlamının saptırılması anlamına geliyordu. Evet. Çünkü kılıç hakkıdır Ayasofya. Bir diğeri az önce bahsettiğiniz vakıf mülkiyetinde. Yani şöyle söyleyelim. Radyomuzun da içinde bulunduğu Hüdayi Vakfı. Diyelim ki burası şahsa ait bir yer değildir. Herhangi bir siyasi irade veya parti. Ben işte bu vakfı işte şuraya verdim, şuradan aldım, şuna devrettim deme hakkına ve yetkisine sahip değildir. Çünkü burası bir vakıftır. Evet. Şimdi Ayasofya'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfıdır. İçişlerimiz olmakla birlikte içişlerimizde herhangi bir siyasi iradenin bunu bir başka şeye çevirme yetkisi de yoktur yani. Olayın bir de bu yönünden bakmamız gerekiyor. Böylece inşallah nasıl ki 1950 yılında ezan aslına rücu etti. İnsanlar çok bundan memnun kaldılar. Hiç de bir şey olmadı. Yani dünya ne der vesaire diyorlardı. Ayasofya'yı da siz eski haline getirirsiniz. Bir iki çatlak ses çıkar her şey. Aslına döner. Su mecrasında akar. Yani o konuda çok da fazla telaşlanmaya gerek yoktur bence.
Evet. Yunanistan'ın da bu konuda söyleyecek bir sözü yok. Onu da belirtelim.
Yani Yunanistan... hakikaten çok da ciddiye alınacak bir devlet değil şu anda.
Evet. Ama bir taraftan da terör örgütü PKK'ya geçmiş dönemde de sahip çıkıyordu, destek veriyordu, topraklarını açmıştı. Şimdi de ilginç bir birliktelikleri oluşmuş hocam. Yunan basını PKK'lı kara yılanın Türkiye tehditlerini manşetine taşımış. İşte turistlere saldıracağız yönünde kara yılanın ifadeleri olmuş. Bunları da manşetlerinde yer vermek suretiyle Türkiye'ye saldırmışlar. Neler söylersiniz bir devletin işte daha ABD'ye alıştık da Yunanistan'ın şimdi, tekrar kol kola girmesi.
Koronavirüs hadisesi sebebiyle dünyadaki turizm pastası küçüldü. Yani insanlar eskisi gibi artık çok fazla yurt dışı seyahatlere çeşitli sebeplerden çıkamıyorlar. Yunanistan ekonomisinin ise ana nasıl ki bir Arap ülkelerinde petrol ve doğalgaz ihracatı ana gelir kalemlerini oluşturuyor ise Yunanistan ekonomisinde turizm vazgeçilmez bir sektördür ve en öncü sektörlerden biridir ve Türkiye'yi İşte bu PKK marifetiyle dünyada öcü göstererek yani işte PKK'lılar teröristler turistlere saldırı yapacakmış vesaire diyerek zaten kafası karışık olan ki en çok turistin geldiği ülkeler Rusya ve Almanya'dır Türkiye'ye. İşte Almanya'nın işte Türkiye güvenli ülke değildir sözüne Yunanların da bu PKK beyanatları manşete çekerek işte orası kötü güvenli değil gelin bizim Ege adalarımıza orada seyahatinizi yapın, parayı bize bırakın. Konu biraz daha ekonomik ve duygusal bir konu, siyasi olmaktan öte.
Evet hocam. Peki devam edelim. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı gündemdeki yerini koruyor. Tel Aviv'de İsrail vatandaşı Filistinliler ve çok sayıda İsraillinin katılımıyla bir protesto gösterisi düzenlendi geçen hafta. Bunu belirtelim ilk olarak. Sonrasında ABD'de İsrail'in ilhak planı masaya yatırıldı ve Trump'ın henüz bu konuda kararını vermediği ifade edildi ki bir an önce Netanyahu Trump iktidardayken bu işin bitirilmesini istiyor. Birleşmiş Milletler de Avrupa Birliği'ne bir çağrıda bulunmuş. İsrail'in ilhak planını engelle demiş. Neler söylersiniz? Trump'ın tavrı, önümüzde seçim var. Yakın zamanda Avrupa Birliği'nin tavrı, Birleşmiş Milletler'in pozisyonu ve İsrail'in bu şer planı, neler söylersiniz?
Şimdi İsrail devlet olarak hatta geçtiğimiz günlerde böyle WhatsApp gruplarında bir harita dolaşıyor. İsrail devlet olarak hiçbir zaman sınırlarını kesinleştirmek istemiyor. Çünkü onlara arz-ı mevud dediğimiz Nil'den Fırat'a kadar olan yerler vaat edilmiş toprak olarak görülüyor. Bunu da böyle kademe kademe ilhak ederek, işgal ederek gerçekleştirmeye çalışıyor. Fakat burada dikkate değer konu Tel Aviv'deki o göstericilerin arasında Filistinli Arapların yanı sıra Yahudi göstericilerin, evet, ve protestocuların da olmasıdır. Şimdi İsrail 2020 yılı itibariyle 8 milyon civarında bir nüfusa sahiptir. Bunun 6 milyon küsürü Yahudilerden oluşuyor. 2 milyona yakında, %20 civarında da Arap nüfus var orada. Yani İsrail'in sınırları içerisinde Batı Şeria, Gazze hariç vatandaşlık hakkı alan. Şimdi protestocuların içerisinde bunlar var. Onlar oy kullanabiliyorlar. Evet. Her ne kadar İsrail yönetiminde pek bir etkileri olmasa da en azından Gazze alınacak kadar oy kullanıyorlar. Filistin'in işte Gazze ve Batı Şeria, Doğu Kudüs'tekilere göre çok çok daha iyi şartlarda yaşıyorlar. En azından bir vatandaşlık hakları var. Bir de o Yahudi kökenlilerin gösterisi. Beni en çok dikkati, sevgili dinleyicilerimizin dikkatini çekmek istediğim nokta şu. Şimdi biz Yahudi dediğimiz o grubu da homojen olarak düşünmememiz gerekiyor. Yani bugün dünyada 14 milyon küsur civarında Yahudi nüfus var. Yani İstanbul nüfusundan biraz az. Dünyadaki toplam Yahudiler, dünya toplam nüfusunun binde ikisini oluşturuyor. Bakın %1 demiyorum, binde iki. 7 milyar 700 milyonluk dünya nüfusu içerisinde 14 milyon küsur Yahudi, evet, nüfus var. Bu nüfusun da %43, %42'si İsrail'de, bir %40 küsürü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani dünyadaki toplam Yahudi nüfusun da %83-85 arası kısmı da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de yaşıyor. Geri kalan %15-17 arası nüfus da bütün dünya ülkelerine yayılmış durumda. Evet. Şimdi İsrail'e Avrupa'dan, Afrika'dan, Sovyetler Birliği'nden, Türkiye dahil olmamız gibi dünyanın birçok yerinden göç eden o Yahudi göçmenler içerisinde işte entelektüel, sanatçılar, şairler, hekimler, çeşitli meslek grubundan olan çok demokrat insanlar da gittiler oraya. Ve bunlar Tel Aviv, Yafa, İsrail'in kuzey bölgelerinde yaşıyorlar ve devlete diyorlar ki ya bıktık artık sizin bu Filistinlilere yaptığınız zulümden. Yani bırakın işte biz tamam mevcut bulunduğumuz yerde yaşayalım. Rahat, mesut.
Evet.
Yani sizin bu bırakın o Tevrat'taki Fırat'la Nil arası muhabbetinden vesaire kendilerini demokrat ifade eden. Bir de fanatik dediğimiz, kökten dinci dediğimiz Yahudiler vardır ki bunların büyük bir kısmı Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da o Yahudi yerleşimciler içerisinde. Bunlar gözü dönmüş katil sürüsü insanlardır, evet, ve Filistinlileri öldürmekten adeta zevk duyan insan tipleri bunlar. Şimdi işte İsrail'in içerisindeki Yahudi nüfusu bile bu yönüyle birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yani hakikaten Filistinlilerin yanında gösteri yapabilecek derecede bu Tel Aviv bölgesinde yaşayan demokrat Yahudiler olduğu gibi
bir de anti-Siyonist Yahudiler var. Onu işte, da belirtelim. Evet. Aynı kişiler
kendi,
mi o demokrat
kendi içerisinde,
olanlar?
Kendi içerisinde bunlar, evet, çok değişik gruplara ayırıyorlar. Ama şundan emin olabiliriz. Kudüs, Batı Şeria, yani artık Filistin sınırlarında yaşayan o gruplar, o başında kipa olan, o sakallı vesaire, ağlama duvarında böyle sürekli şey yapan gruplar ise maalesef yani en iyi Filistinli ölü Filistinlidir ilkesini benimsemiş insanlardır. Hiçbir insan hakkı tanımayan, hiçbir Birleşmiş Milletler kararına uymayan ve sermayenin gücünü de arkasına aralak acımasızca Filistinlere zulmeden, onların üzerinde adeta tepinen ahlaksız bir güruh var. O Yahud öyle bu El Halil Ramallah bölgesine böyle kama gibi Batı Şeria'da o Şeria Nehri'ni, Ürdün Vadisi'ni böyle peyderpey ilhak etmeye çalışan o grup ise çok şımarık, aymaz ve bütün işte bizim hıncımız, kinimiz o gruba yönelik. Yoksa biz insan olarak, yani tekrar söylüyorum, yani Filistin'de, Kudüs'te Hristiyanlar da yaşıyor. Yani Kıyamet Kilisesi orada. Yani Müslümanların dışında Yahudiler, Hristiyanlar, değişik inanç grupları yaşıyor. Yani insanların, sıradan insanın kiliseye gidip dua etmesi, havraya gidip dua etmesi, herhangi bir başka dine inanması, bizim saygı duyduğumuz, tarih boyunca da onların din ve vicdan özgürlüklerini savunduğumuz bir noktadır. Ama şu andaki Siyonistlerin yaptığı, yani din kisvesi altında tamamen ırkçılık ve zulüm yapıyorlar.
Peki Trump'ın tavrını için neler söylersiniz? Ya da Avrupa Birliği bunu engelleyebilir mi? Ya
Trump tüccar kafalı. Yani siyasetçi de demek zor Trump'a. Bakıyoruz, kendisini seçim kazandıracak veya kendi menfaatleri doğrultusunda davranmak neyi gerektiriyorsa dümeni ona doğru kuruyor. Bakıyor ki Amerika içerisinde evangelistlerin, Yahudi sermaye gruplarının etkisi ağır bastığı için diyor ki Doğu Kudüs başkent olarak tanıdım diyor. Veyahut da işte Golan Tepeleri İsrail'indir diyor. Bakıyor onun karına zararına. Daha karlıysa ondan bahsediyor. Yani Trump'tan bir ilke beklemek, yani işin insanlık adına, medeniyet adına, hak ve adalet adına ne kadar doğru veya yanlış olduğunu Trump gibi bir figürden beklemek, evet, biraz boş, nafile
seçim öncesi nasıl bir yatırım olur bu?
İşte seçim, evet, öncesi biliyorsunuz işte sermayenin gücüyle seçim kazanılıyor Amerika'da.
Gene ihtiyaç
çünkü Amerikan toplumu Türkiye'den çok farklı. Mesela Türkiye ile Amerika arasında bir kıyaslama yapayım izin verirseniz. Evet. Şimdi Türkiye'de insanlar erken yaşta emekli oluyorlar. Mesela diyelim ki 50 yaşında adam emekli. Gidecek başka bir yer yok. Camiye gidiyor veya işte lokale gidiyor. Arkasından bol bol haber dinliyor. Yani şu anda üniversite gençlerden daha fazla bizim yaşlılarımız haber dinliyor, yorum yapıyor. Ülkenin gidişatı, dünyanın gidişatı hakkında fikir sahibi. Halbuki Amerikan toplumunda insanların çok da fazla umurunda değildir. Yani adam işte mortgage kredisi çekmiş, evinin taksitini ödemek derdinde, arabanın kredisini, çocuğun okul taksitini, sigorta primlerini, işte kaça alacağım, kaça satacağım. Yani bu noktada da kendine ekonomik olarak kim bir gıdım avantaj sağlıyorsa ona yöne çeviriyor. Yani demokratlar bir dönem kazanıyor, cumhuriyetçiler bir dönem kazanıyor filan diyorsunuz. Tamamen bu kimin ona, evet, bir miktar daha ekonomik avantaj sağladığına bağlı ve şu anda da sermayeyi elinde bulunduran işte güçler kimi iktidara getirmek istiyorsa musluğu ondan yana açıyor ve Amerikan toplumunu çok rahat manipüle ediyor. Yoksa seçim dediğiniz hadise biraz da işte o ekonomik muslukları kimden yana açtığınıza bağlı bir durumdur. Yani Amerikan toplumundan öyle entelektüel bir tercih beklemek zordur. Zaten seçime katılım oranı da %40'ı geçmiyor. Salı günü yapılan bir seçim Amerikan seçimleri.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, haftaya yeni bir medeniyet coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.